Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Amentü Hassasiyeti programıyla birlikteyiz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, muhterem hocamız Ebu Bekir Sifil ile Amentü Hassasiyeti Akaid üzerine sohbetlerimize devam ediyoruz. En son hocam Şia'ya devam ediyorduk. Şia evet. İmamları ve onun etrafında oluşan politbüro, onun etrafında oluşan dal kavuklar, İmam Cafer Hazretleri. 9. imama kadar gelmiştik. İnşallah bugünkü sohbetimizde 9, 10, 11, 12 imamı toparlayıp yeniden genel akaid anlayışına doğru geçeceğiz.
İnşallah.
Geçen sohbetlerimizde hocam delilsiz din olmaz demiştik. Özellikle Şia'da akli delillere karşı bir vurdum duymazlık var. Yani bir efsane yumağına inanılmakta olduğunu belirtmiştiniz. Evet. Biz akli delillerle üzerine gittikçe bu tartışılmaz, bu imani bir mesele. Her konuyu imana bağlayıp tartışma dışı çıkardıklarını belirtmiştiniz.
Evet.
Bugün inşallah bunlarla girip 10, 11, 12. imamı da gördükten sonra inşallah yolumuza devam ederiz.
Evet, buyurun hocam. Evet, bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. En son İmam Musa Kazım, onun vefatıyla birlikte imamete oğlu Ali Rıza'nın, İmam Ali Rıza'nın geçtiğini söylemiştik. İmam Ali Rıza ile birlikte Şia'nın, daha doğrusu Ehli Beyt'in diyelim, burada bir düzeltme yapalım. Ehli Beyt'in iktidar karşıtı, muhalif tutumunda bir kırılma görüyoruz.
Evet.
O güne kadar Haseni Kol ya da Hüseyin'i Kol'dan Zeydi Damar siyasi iktidarlara karşı, Emevi, Abbasi iktidarlarına karşı bir muhalif tavır benimsemiş, sert muhalefet yapıyor. Evet. Hatta çoğu zaman fiili mukatereler yaşanıyor. Öbür taraftan Hüseyin'i Kol'un Muhammed Bakır, İmam Muhammed Bakır'la birlikte devam eden damarında da siyasi iktidarı paylaşmamak, iktidarın görüşlerini paylaşmamakla birlikte sert bir muhalefet de yapılmadığını görüyoruz.
Evet.
Her halükarda Ehl-i Beyt imamlarının siyasi iktidarlara, Emevi ve Abbasi iktidarlarına muhalif bir tutum, şu veya bu tarzda, bu tonda muhalif bir tutum benimsediğini görüyoruz. Ama İmam Ali Rıza ile birlikte siyasi iktidara yaklaşma, halifelere yaklaşma, iktidarı hatta paylaşma şeklinde bir kırılma görülüyor. Abbasi hükümdarı Me'mun'un İmam Ali Rıza'yı hem kız kardeşiyle evlendirdiğini hem de kendisinden sonra veliaht ilan ettiğini görmüştük.
Evet.
İmam Ali Rıza şeyden, Halife Me'mun'dan önce vefat edince bu veliahtlık durumu fiili iktidara dönüşemedi. Ondan sonra İmam Ali Rıza genç yaşta vefat edince yerine oğlu Muhammed Taki'nin imam olarak o politbüro tarafından atandığını görüyoruz. Fakat burada da enteresan bir şey olduğunu söylemiştik. Evet. Muhammed Taki 7 yaşında bir çocuktur.
Evet.
Ya da Muhammed Cevat diye de geçer kaynaklarda.
Taki veya Cevat.
Evet, Muhammed Taki veya Muhammed Cevat diye geçer. 7 yaşında bir çocuktur. O babasının vefatından sonra politbüro arasında çocukların, buluğ çağına ermemiş çocukların imameti sahih midir diye bir tartışmanın başladığını görüyoruz. Ve ağır basan görüş, evet sahihtir. Çünkü imamların ilmi, bilgisi kesbi değildir, vehbidir. Vahiy ile bilgi alırlar.
Dolayısıyla
7 yaşındaki bir çocuğun imametinde hiçbir problem yok görüşü ağır basıyor ve Muhammed Cevad'ın imameti bu şekilde tasdiklenmiş oluyor. Tabii evvelki programlarda vurguladığımız bir şeyi yeniden hatırlatalım. Her bir imamın vefatıyla birlikte otomatik olarak imamet oğluna, en büyük oğluna filan geçiyor değil. Çok büyük tartışmalar yaşanıyor, bölünmeler yaşanıyor. O mu imam olsun, bu mu imam olsun, imamet kimdedir, onda mıdır, bunda mıdır? Her bir imamın arkasından bu tarz bölünmelerin yaşanması da 12 imam formülasyonunun tarih içerisinde çok sonraki dönemlerde oluşturulduğunu bize gösteriyor. Çünkü bu aksi durumda her bir imamın vefatından sonra kimin imam olacağı nassen tayin edildiği için bir tartışmanın, bir ayrışmanın yaşanmaması gerekir idi. Ama fiilen böyle bir durumun olmadığını görüyoruz.
Sanki Cenab-ı Hak hocam özellikle hiçbir imamdan sonra tartışmasız dönem yok yani aşağı yukarı.
Yok evet.
Sanki
evet,
özellikle Cenab-ı Hak yok. Bize ortaya seriyor yani bu işin böyle olmadığını.
Evet.
Her imamdan sonra hatta daha önce de söylenmişti hocam. Musaf-ı evet. Fatma'da hepsi var
evet, evet,
diye söylenmişti.
Evet,
yani evet, nas sanki olmadığını böyle Cenab-ı Hak parmağıyla gösteriyor yani haşa Allah'ın öyle bir şey. Böyle evet. Bize gösteriyor yani Cenab-ı Hak böyle işaret ediyor.
Bu bizzat yani daha önce de vurgulamıştık tekrar edelim. Bizzat Şii kaynakların itiraf ettiği bir şeydir. Yani buna herhangi bir Şii'nin Sünniler bize iftira ediyor deme şansı yok. Bu bilgilerin tamamı Şii kaynaklarından alınmış bilgilerdir. Evet, İmam Muhammed Cevat, biz bu Ehl-i Beyt ulularının faziletini, üstünlüğünü inkar ediyor değiliz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin soyundan gelmeleri hasebiyle onların bizim başımızın üstünde yeri var. Ama bunun yanına bir şey daha ekliyoruz Şiilerden farklı olarak. Ehl-i Beyt soyundan gelmiş herkes için takva, züht, ilim ve istikamet şartıyla aynı şeyi Ehl-i Beyt'e mensup herkes için söyleriz.
Evet.
Haseniler için de, Hüseyniler için de, yani Seyyidler için de, Şerifler için de aynı şeyi söyleriz. Şiiler gibi, İmamiler gibi 12 imamı dışarıda tutup diğerlerine ikinci sınıf muamelesi yapmayız tabiri caizse.
Yani bir cümleyi de geçen hafta söylemiştik hocam. Bütün Ehl-i Beyt imamları Ehl-i Sünnet ve Cemaat anlayışına sahiptir.
Evet.
Bunu
evet.
da tekrar vurgulamakta fayda mülaze
evet, ediyoruz. Hiçbir Ehl-i Beyt büyüğünden imamiye ya da herhangi başka bir mutezile mezhebinin, herhangi bir bid'at mezhebin görüşlerini benimsediğine ve savunduğuna dair sahih hiçbir nakle sahip değiliz. Bir şeyin altını burada parantez içinde de olsa çizelim. Az önce dedik ki her bir Ehl-i Beyt mensubuna biz takva, züht, ilim ve istikamet şartıyla başımızın üstünde yer ayırırız. Bu şu anlama gelmesin. Ehl-i Beyt'e mensup olan herkes, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin evladı olan, herkes. Onun ahfadı, onun soyundan gelmiş olan herkes takva, züht, ilim ve istikamet sahibidir. Böyle bir şey yok.
Evet, garanti yok yani.
Böyle bir garanti yok. Zaten fiilen tarihte de bunu görüyoruz. Pek çok bid'at mezhep mensubunun Ehl-i Beyt evet. Müntesipleri arasından çıktığını görüyoruz.
Evet.
Bugünkü İmamiye arasında da vardır, bu bugünkü Zeydiye arasında da vardır. Başka mezheplere mensup kesimler arasında da vardır. Evet. Yani Ehl-i Beyt'e mensup olmak cenneti garantilemiyor.
Hocam bunu ilk de yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler silsilesinde bunu en çok arzu eden İbrahim Aleyhisselam.
Evet.
Ve İbtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe'etemmehun. Kale inni ca'iluke linnâsi imâme. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi kale ve min zürriyeti. Ya Rabbi ben seni İbrahim Aleyhisselam bir takım imtihanlardan sonra ben seni imam yaptım diyor Rabbimiz. Ya Rabbi zürriyetimi de yap.
Evet.
Kale la yenalu ahdi zalimin.
Evet.
Zalimler dışında zalimler buna ulaşamazlar. Yani
ahdime
yani, bu ahde evet. layık olamazlar. Yani İbrahim Aleyhisselam arzu etti ama Cenab-ı Hak oraya zulüm şartını koydu evet. yani. Zulümle bu olmaz yani.
Evet.
İbrahim Aleyhisselam'ın duasında bu var yani hocam.
Evet. Bu Müslüman Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun Ehl-i Beyt'inden sayılmaması bizzat Kur'an-ı evet. Kerim'de zikredilen bir husus malum. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin ben Ehl-i Beyt'denim, Ali Resul'denim, Ali'denim demek suretiyle otomatik olarak kurtuluşu garantilediğini söylemek asla ve kat'a doğru değil.
Ehl-i Sünnet akaidine göre mümkün değil. Yani.
Asla doğru değil.
Evet.
Hatta Şii kaynaklarından birinde şöyle bir anekdota rastlamıştım. Onu da bağlamı evet. geldi söyleyeyim. İmam Musa Kazım'ın meclisinde bir meclis akdedilmiş. O esnada içeriye Ehl-i Beyt'ten olmayan birisi giriyor.
Evet.
Bunun üzerine İmam Musa Kazım Ehl-i Beyt'ten olan birisine diyor ki sen kalk o senin yerine otursun.
Evet.
Oradakiler şaşırıyorlar diyorlar ki ey imam bu Ehl-i Beyt'ten, öbürü evet. Ehl-i Beyt'ten değil. İmam Musa Kazım diyor ki Ehl-i Beyt'ten olması hiçbir şey ifade etmez. Alim olması önemlidir.
Evet hocam gerçekten. İlme hürmet.
Evet. Yani evet, onun ilmi bunun nesebini geçiyor. Evet. Bu bizzat böyle bir Ehl-i Beyt ulusu tarafından da tasdik edilmiş bir hakikattir. Evet, İmam Muhammed Cevat'tan sonra imametin oğlu, kısa kısa geçiyoruz, bu faslı çok uzattık, farkındayım.
Hakikaten, evet.
İmamet'in oğlu İmam Ali en-Nakiye geçtiğini görüyoruz.
Evet.
Kaynaklarda Ali el-Hadi diye de geçer.
Hadi.
Öbürü Muhammed Taki veya Muhammed Cevat babası. Bu da oğlu Ali el-Hadi veya Ali en-Naki. Daha önce de söylemiştik, İmam Ali en-Naki'nin imameti babasından daha küçük yaşta, 3 yaşındayken söz konusu olmuş. Gene bir tartışma süreci yaşanmış, olur muydu, olmaz mıydı vesaire derken. Fakat bilahare oluşturulan o imamet silsilesi içerisinde bu tabiri caizse dondurulduğu için, kemikleştirildiği için bize sanki otomatik olarak imamet ona geçmiş gibi anlatılıyor. İmam Ali el-Hadi'den sonra oğlu Hasan el-Askeri, İmam Hasan el-Askeri'nin imameti söz konusu oluyor. Bu her bir imamın, şunu da bir not olarak kaydedelim, her bir imamın aslında kendisine ait olmamakla birlikte imamiye tarafından ondan nakledildiği söylenen çeşitli eserleri var. Tefsirleri var, hadis kaynakları var, fetvaları var vesaire. Aslında onlardan naklinin sıhhati bizce sabit değil. Ama evet, İmamiye onlara birçok şey isnat ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e pek çok rivayet isnat eden, Hazreti Ali'ye pek çok şey isnat eden İmamiye'nin imamlar adına da birçok şeyi fabrikasyon, imal etmesinde şaşılacak bir şey yok.
Geçen derslerimizde de hocam belirtmiştik, hani ravisiz rivayete itibar yoktur.
Evet.
Eyvallah. Rivayette ravi şartı, senet şartı vardır diye.
Eyvallah.
Hani burada da hani tartışmaya açmadığınız zaman itibar var sonuçta.
Tabii.
İşi delillendirmeye kalktığımız zaman tamam burayı tartışmayalım diyecek bir şey yok.
Evet.
Tartışmayan bir insan için diyecek bir şey yok. Evet.
Evet. İmam Hasan el-Askeri'den sonra ne oldu? Bir kere kaynaklar bize bizzat Şii kaynaklar, Sünni kaynaklar dışında bizzat Şii kaynaklar bize diyor ki İmam Hasan el-Askeri'nin bir oğlu olup olmadığı, eğer olduysa ne kadar yaşadığı son derece ihtilaflı.
Evet.
Bazı kaynaklar hiç erkek evladı olmadı diyor. Bu sebeple o vefat ettikten sonra mirası 7 sene taksim edilmedi, bekledi. 7 sene sonra kardeşine verildi.
Evet.
Bir takım kaynaklarda diyor ki bir çocuğu oldu, 3 yaşına veya 5 yaşına kadar yaşadı. Ondan sonra vefat etti. Fakat ağırlıklı imami kaynaklar bize diyor ki İmam Hasan el-Askeri'nin bir oğlu oldu. 5 yaşına kadar zahir alemde yaşadı. Ondan sonra Kufe'deki evinin dehlizinde gaybete çekildi. Gayb alemine intikal etti. Onun için iki tane gaybubet söz konusudur. Küçük gaybubet ve büyük gaybubet. İlk gaybete çekildikten bir süre sonra tekrar geri geldi. Ve bir süre sonra tekrar gaybete çekildi ki bu ikinci gaybete büyük gaybubet diyoruz. Bu büyük gaybubetten sonra tekrar geri gelecektir.
12. imam olarak gelecek.
Evet, Muhammed Mehdi, adı Muhammed Mehdi'dir. Hadislerde anlatılan Mehdi odur. Dolayısıyla kıyamete yakın yeniden geri gelecektir. Bu geri gelecek imam inancının bütün imamlar için söz konusu olduğunu, bazı kesimler, fırkalar tarafından bütün imamlar için, Ehl-i Beyt imamları için söylendiğini de bir kere daha hatırlatalım. Burada karıştırılan yani
her,
bir şey var.
Her Ehl-i Beyt imam vefat ettiği zaman bir beklenti var değil mi hocam?
Ölmedi, vefat etmedi, geri gelecek. Bütün Hazreti Ali radıyallahu anh'tan itibaren her...
O dahil yani.
Evet, evet. Her o 12 imamın her biri için bu söylenmiştir. Ve nihayet Muhammed Mehdi'de bu bir temel itikat ilkesi olarak imamiyenin inancının merkezine yerleşmiştir. Hazreti Ali Efendimiz'den itibaren diğer imamların geri geleceğine dair inanç imamiye tarafından benimsenmemiştir.
Evet.
İmamiye dışındaki heretik, imamiyeye göre de heretik yani sapık,
evet,
Şii gruplara göre bunlar böyledir. Ama geri gelecek imam inancı imamiyenin de Muhammed Mehdi bağlamında temel inanç unsurlarından birisidir. Burada Hidayet Bey çok kafa karışıklığı yaşandığını müşahede ettiğimiz için bir noktayı biraz asyalım, tafsil edelim. biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanlar olarak kıyamete yakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin soyundan gelecek olan bir Mehdi'ye inanırız.
İnanırız, evet.
Bu Mehdi ile bizim inancımızdaki Mehdi ile İmamiyye'nin, Şia'nın inandığı Mehdi arasında esaslı farklılıklar vardır.
Evet hocam.
Birinci fark şudur.
Bu önemli gerçekten.
Birinci fark şudur. Bizim sahih hadislere, mütevatir hadislere dayanarak zuhurunu beklemiyoruz. Biz.
Bekleme
değil. Zuhuruna inandığımız diyelim.
Yani doğru, düzeltelim. Evet hocam.
Bu Mehdi bekleme Şiilere mahsus bir şey.
Bekleme olayı yok yani. İnanıyoruz.
Evet. Çünkü dikkat edin, bizde sadece Mehdi vardır. Onlarda Mehdi muntazar vardır.
Beklenen Mehdi.
Beklenen Mehdi.
Bizdeki bizde Mehdi inancı var. Beklenen yok.
Zaten tarih boyunca biz hiçbir zaman Mehdi'yi beklememişiz. Başımıza gelen hiçbir sıkıntı da, hiçbir düşman işgalinde, istilada, iç dış fitnede, karışıklıkta nasıl olsa Mehdi gelip bizi kurtaracak dememişiz.
Evet.
Ama Şia'da bu vardır.
Yahudilik benzeri bir şey değil mi?
Tabii ki, elbette, yani elbette.
Bunu zaman zaman kullanmışlar. İşte Sabateistler, evet, olsun.
Tabii tabii.
Son
tabii.
Şeyler, bunu beklenen bir...
O Mesih'tir.
O beklenen Mesih var
Mesih'tir.
Onlarda.
Mesih'tir. O Yahudi şeye, Şia'ya Mehdi olarak intikal etmiş.
Demek ki bizim Ehl-i Sünnet ve Cemaat'le Şia'daki en temel farklardan bir tanesi muntazar veya muntazar değil.
Evet.
Beklenen Mehdi yok. Mehdi
yok,
var,
evet.
Ama beklenen Mehdi inancı
yok.
Şia'da var.
Biz Mehdi beklemeyiz yani.
Evet hocam.
Mehdi'nin kişiliğiyle ilgili olarak ve ortaya çıkışıyla ilgili olarak da inançlarımız arasında önemli farklılıklar var. Biz Mehdi'nin normal bir ana babadan vakti gelince doğup büyüyecek, yetişecek bir kişi olduğunu söylüyoruz.
Evet.
Hadisler bunu böyle söylüyor çünkü.
Evet.
Ama Şia'ya göre, İmamiye'ye göre Mehdi bundan 1300 sene kadar evvel, 1200 küsür sene evvel doğdu, dünyaya, evet, geldi. Sonra gaybete çekildi. 1200 küsür senedir gaybette ve vakti zamanı geldiğinde gaybetten çıkacak ve yeniden zuhurat alemine intikal edecek.
Evet.
Onun için de Mehdi'den söz ettiklerinde onlar Haccelallahu ferecehu şerif derler. Allah onun ortaya çıkışını bir an evvel gerçekleştirsin, tacil etsin anlamında. Çünkü onlar bekliyorlar yani.
Evet, bir an evvel dua ediyorlar. Ya.
Dua ediyorlar. Peki Mehdi geldiğinde ne olacak? Burada da bizimle Şiiler arasında önemli bir inanç farkı var. Biz diyoruz ki Mehdi geldiğinde esasen İslam dünyası o kıyamet öncesi büyük fitnelerin yaşandığı o ahvalde İslam dünyası zaten saflarını belirlemiş, konumunu, durumunu netleştirmiş, fiili bir çatışma, savaş durumu vardır bilhassa Yahudilerle. Fiili bir çatışma durumu vardır. Mehdi de bu ümmetin tarih boyunca yetiştirdiği karizmatik büyük liderlerden birisi olarak
gelecek.
Doğacak, büyüyecek, yetişecek ve bu ümmetin başına geçecek.
Yani çok tabii yani, bir süreçte bu.
Evet, yani. Evet, evet. Fakat onlar derler ki Mehdi gelmeden bu ümmetin kurtuluşa ermesi, efendim rüştünü ispat etmesi, büyük işler yapması mümkün değil. Mehdi gelince bunları yapacak.
Çok temelli fark yani.
Evet, gerçekten. Dolayısıyla onlar Mehdi gelmeden önce temel hususlarla ilgili herhangi bir şey yapmamayı tercih ederler.
Bir atalete, tembelliğe,
evet,
sevk eder yani.
Bir husus daha var ki bu Yahudilerle İmamiye Şiası arasındaki çok çarpıcı benzer hususlardan, benzerlik arz eden hususlardan birisidir. Yahudiler ya da evanjelik Hristiyanlar geri gelecek olan Mesih'in bir an evvel gelmesi için onu gelişe zorlarlar tabiri caizse. Hristiyanlıkta bir kavram vardır evanjelik Hristiyanlıkta.
Tanrı'yı kıyamete zorlamak.
Zorlamak diye. İşte budur o. O budur. Bir an evvel biz işi karıştıralım, iyice iş Arap saçına dönsün tabiri caizse ki biz artık içinden çıkamayacak hale gelelim. Mesih gelsin de işi düzeltsin. Yoksa gelmeyecek. Onun gelişi böyle bir şeye bağlı yani. Bizim çıkmaza girmemize bağlı. Aynı inanç Şiilikte de, İmamiye Şiasında da vardır.
Hızlandırmak.
Mehdi'nin geri gelişini hızlandırmak için onlar ellerinden gelen her türlü gayreti, fitneyi, fesadı, katliamı yaparlar. Bunu yapmalarının sebebi mesela Suriye'de, İran'da, Irak'ta niye bunu yaparlar?
Çok güncel bir şey hocam. Ya.
Tabii.
Bir inanca dayanıyor hepsi yani.
Bir akideyi, akidevi kabule dayanıyor.
Evet.
Bizzat kendi alimlerinin ve kendi kaynaklarının itirafıyla bu sabittir. Mehdi'yi bir an evvel gelmeye zorlamak için yaparlar bunu. Mehdi geldiğinde ne olacak? Bir kere Mehdi geldiğinde
Ehl-i Mehdi sünnet... geldiğinde ne olacak hocam? İnşallah bir ara verelim.
Ha peki.
Mehdi geldiğinde ne olacak? Hakikaten peki. Güzel bir soruyla.
Peki.
Kısa bir aradan sonra kıymetli aynen. dinleyenlerimiz şartları Mehdi'ye zorlamakla ilgili görüşleri inşallah ele alacağız. Allah'a emanet olun. Kısa bir aradan sonra yeniden Amen Hassasiyeti programına devam ediyoruz. Evet, Mehdi geldiğinde ne olacak? Evet. Da kalmıştık hocam. Evet hocam, Mehdi geldiğinde ne olacak?
Mehdi geldiğinde ne olacak? Ehl-i Sünnet'e göre bu sorunun cevabı farklı, İmamiye'ye göre farklı.
Evet hocam.
Mehdi ortaya çıktığında ve iş başına geçtiğinde, ortaya çıktığında derken dünyaya geldiğinde normal bir ana babadan doğan herhangi birimiz gibi dünyaya gelip büyüdüğünde, yetiştiğinde ve bu ümmetin başına geçtiğinde Mehdi ne yapacak? Mehdi fiilen çatışma durumu söz konusu, evrensel, küresel bir savaş söz konusu ve o savaşta ümmetin liderliğini deruhte edecek. Evet, küresel bir savaşın yaşandığı bir dönemde Mehdi bizim inancımıza göre ümmeti Muhammed'in başına geçecek ve o fiili savaşı idare edecek.
Yürütecek.
İmamiye'ye göre Mehdi geri geldiğinde ne yapacak? Bir kere bir, gaybete çekildiği dönemden yeniden zahir olacağı döneme kadar bu ümmet yoldan çıkmıştır, sapmıştır. Bu dine, bu kitaba, bu sünnete, ehli beyte hıyanet etmiştir. Dolayısıyla Mehdi geri geldiğinde bir kere önce bunlardan bir intikam alacak.
Hocam hep selbi yaklaşımlar yani hakikaten.
Tabii
bu yani insanları gördüğümüzde insanın hayat tarzına da yansır hocam bu yani.
Elbette.
Yani böyle pozitif hani Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismillahi Azizun İntikam gibi yani sanki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız biz yani. Besmele öyle başlıyor. Sanki intikam sahibi yani bir Allah'ın adı besmeleyi sanki ona çevirdiği zaman insan gerçekten böyle bir hayat felsefesi de böyle bir hayat anlayışı da insanı hep selbiliğe doğru menfiliğe doğru sevk eder ve hakikaten çok ne kadar zor bir şey yani.
Tesadüf değil yani niye böyle bir tarz benimsemişler bunu anlamak mümkün.
Önce intikamla başlıyor Mehdi geliyor yani intikam alacak.
Evet.
Bir arada 1200 yıllık mı kaç bir dönem
1200
var.
1200 küsür yıl.
1200 küsür yıllık bir dönem var. Bu dönemdeki ümmeti Muhammed dalalete düşmüştür bir intikam alması gerekiyor.
Evet. Evet. Şimdi bunu niye yaparlar? Niye böyle bir açıdan bakmakta ısrar ederler? Çünkü Şiilik yas ve kin kültürü üzerine kuruludur. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i niye bu kadar bayraklaştırırlar? Kerbela niye hiç dillerinden düşmez? Bunu bir kültür olarak yaşatmak için böyle bir motife muhtaçlar çünkü. Bunu niye yaşatacaklar? Çünkü Sünni dünyaya ne ilmi olarak, ne fikri olarak, ne de fiili olarak güç yetiremiyorlar, ikna kabiliyetleri yok. Fakat bunu da yaşatmak istiyorlar. Dolayısıyla bunu yaşatmanın en emin yolu, en güvenli yolu kendi içine kapanıp kendi içinde bunu bir kin ve yas kültürü olarak yaşatmaktır. Kendilerini Kerbela törenlerinde, aşure törenlerinde zincirlemeleri, kana revana gark olmaları bu sebeptendir. Bugünlerde biraz hafiflettiler artık zincirlemiyorlar da göğüslerine vuruyorlar.
Elhamdülillah.
Fakat bunu yaşatıyorlar. Yani dikkat edin. Tarih boyunca da öyledir, bugün de böyledir. Şiilerin kafirle çatıştığı görülmez, görülmemiştir. Onların derdi kafirle değil çünkü. Anladım. Onların derdi dini tahrif ettiğini düşündükleri ümmetin ana gövdesi, sevad-ı azamı, ehl-i sünnet vel cemaatledir. Onların bütün problemi ehl-i sünneti saf dışı bırakmak ve intikam almak.
Temelde yani dini bozduğunu düşünüyorlar yani. O
tabii tabii bir kere
inanç ön kabul var yani.
Sahabe-i kiramdan itibaren haşa ve kella onların inancına göre sahabe-i kiramdan itibaren sevad-ı azam ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an'ı tahrif etmiştir. Efendimiz'e ihanet etmiştir. Ve bu dine yapılabilecek kötülük anlamında ne varsa hepsini yapmıştır. Onun için namazda dualarında filan özellikle lanet okurlar.
Beddua yani.
Lanet okurlar.
Lanet. Beddua da öte bir şey yani.
Tabii. Evet. Geçen gün internette arkadaşlar gösterdi bana bir video. Birisi Müslüman olmuş, İslam'a girmeyi kabul etmiş. Çok meşhur televizyonda programları da olan bir imami Şii'nin yanına götürmüşler. İşte o hani biz Müslüman olan birine kelime-i şehadet telkin ederiz. İşte İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını falan öğretiriz falan. Evet. O da bu anlamda böyle bir ritüel var. Ona önce kelime-i şehadet söylemesini telkin ediyor. Adam kelime-i şehadet söylüyor. Arkasında diyor ki şöyle de: Eşhedü enne Eba Bekrin ve Umar'a ve Osman'a ve Aişe'te ve Hafsa finnar. Bu bir iman şartı olarak söyletiliyor yani. De ki ben şahitlik ederim ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aişe, Hafsa cehennemliktir.
Allah
bu bir iman şartı. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Çünkü varlıklarını bu öfkeyi, kini, bu düşmanlığı yaşatmaya borçlular.
Onu beslemeleri lazım yani. Evet.
Onun için bakın dikkat edin, tarih boyunca bizim Şiilerle yan yana yaşadığımız çok olmuştur. Biz hiçbir Şii'yi Sünnileştirmek için özel bir gayret sarf etmeyiz. Hiçbir şey yapmayız. İlmi mahfellerde münazaralar olur, tartışmalar olur, bu ayrı bir şey. Ama özel olarak Şiileri Sünnileştirme diye bir politikamız, gayretimiz hiçbir zaman olmamıştır. Ama onların Sünnileri Şiileştirmek gibi bir şeyleri vardır, idealleri vardır. Bunu hiç aksatmadan yaparlar. Bugün bile İslam dünyasının her yerinde, hatta gidenler bilir, Amerika'da, Avrupa'da, Batı dünyasında.
Bizim Afrika'da mesela Sudan'da geçen bir alimi dinliyordum.
Evet. Yani
şu anda en büyük problemlerimizin bir tanesi bu dedi. Yani teşeyyü
evet.
hareketi diye.
Öyle.
Evet hocam.
Bunu hiç bırakmazlar. Bu onların adeta itikadi bir vecibesi gibidir. Mutlaka Sünnileri Şiileştirme politikası.
Halbuki birçok putperest var. Yani birçok gayri İslam, mesela Kore,
evet.
Japonya, ateist, birçok onlara ulaşmamız
tabii,
lazım hep
tabii.
beraber yani.
Batı dünyası işte görüyorsunuz tefessüh etmiş, bitmiş.
Evet hocam.
Ama bütün bunların yanında onlar Müslüman Sünnileri Şiileştirmek gibi bir politika
izledi. Demek hocam Mehdi anlayışımızda belli temel farklılıklar var.
Evet.
Muntazar bir Mehdi yok Ehl-i Sünnet anlayışında. Yani
evet.
beklemiyoruz, var olduğuna inanıyoruz.
Evet.
Ehl-i Sünnet'e göre Mehdi'nin gelmesi beklenmez. Tabii bir mecrasında kendi
evet.
kendine gelecek ve küresel bir savaşı yönetecek
evet.
Dedik.
Bir diğer önemli fark da şu.
Evet hocam.
Mehdi gayiptan haber alan efendim vehbi olarak ilim sahibi olmuş, otomatik olarak günahsız, masum ve eftal bir insan değil.
Evet, masumiyet yok yani.
Yok, masumiyet yok, nassen tayin yok, vehbi ilim yok. Normal evet. hepimiz gibi, herhangi birimiz gibi bir insan ama yetenekli, zeki, kabiliyetli ve takva sahibi, ilim sahibi, eftal bir insan.
Evet.
Yoksa masum değil ve işte Şii imamet inancının diğer unsurları onda söz konusu değil.
Evet hocam.
Evet. Şimdi imamet, Şia'daki imamet inancını bu şekilde özetleyip elhamdülillah bitirdikten sonra
yani Muhammed Mehdi ile beraber bitmiş oluyor.
İmamet evet dönemi kapanmış oluyor.
Gaybubeti Kübra ile bitiyor.
Evet, yani. Evet. Burada bu inanca bağlı olarak Şiilikte gördüğümüz bir takım hususların altını çizelim. Bunlardan evet. birincisi şudur. Geri gelecek Mehdi inancına o kadar samimiyetle inanmışlar, o kadar körü körüne bağlanmışlar ki tarih içerisinde pek çok Şiiler arasından pek çok sahte Mehdi çıkmıştır. Ve pek çok insan bu sahte Mehdilerin arkasına takılmıştır. Binlerce insan bu sahte Mehdilerin arkasında telef olup gitmiştir.
Yani sahte Mehdiler bu şeyi istismar etmişler,
kullanmışlar. Ben işte evet. geri geldim, Mehdi benim demiş adam. Arkasından
delili yok, bir şey yok.
Evet tabii yani şeye bağlı bu, merbutiyet bu yani. Delil istemez, kanıt istemez.
İnanıyorsunuz.
Tabii. İnanç. Hatta bu Hasan Sabbah hareketi filan gibi son derece heretik hareketler olmuş. Bir sahte Mehdi'yi.
Bu Haşhaşiler değil mi?
Tabii Haşhaşiler, Hasan Sabbah hareketi. Bir sahte Mehdi'yi efendim kendisine inananlarla birlikte bir kaleye sıkıştırmışlar. Çünkü fiili savaş durumu var. İsyan ediyorlar devlete ve topluma rahatsızlık veriyorlar. Sahte Mehdi ben şimdi kendimi bu surlardan aşağı atıp cennete uçuyorum. Siz de benim arkamdan gelin diye surlardan aşağı atmış ve ölmüş. Arkasından binlerce insan evet, o surlardan aşağı atlayarak aynı şekilde can veriyor.
Akletmiyorlar yani sürü psikolojisi.
Hiçbir şekilde, tabii.
Hocam sürü psikolojisi burada gündeme giriyor. Yani hani sürü psikolojisinde akletme yok.
Evet.
Merbutiyet var, körü körüne iman var. Öndeki ne yaparsa onu taklit var.
Evet.
Yani kesinlikle. Ferdi olarak bir... Aslında biz hesaba ferdi olarak Cenab-ı Hak bizi tek tek hesaba çekecek.
Evet.
Herkes hesabını Allah'a net bir şekilde tek tek vereceğiz yani. Evet. Ne baba ve la teziru ve eziratun estağzu billah ve la teziru ve eziratun vizra ukra. Hiç kimse evet. kimsenin günahını üstlenmez. Evet. Burada tabii akletmemiz çok önemli. Yani körü körüne merbudiyet aynı işte Hasan Sabbah kıstırıyor değil mi hocam?
Tabii.
Bir sahte bir Mehdi, o da cennete evet. uçacağım diye atlıyor.
Yok, Hasan Sabbah kıstırmıyor. Abbasilerle o Mehdiyet evet. hareketi arasında.
O dönemde şey. Yani. Evet. O dönemde evet. Hasan evet. Sabbah dönemi gibi. O dönemde evet. çok sahte Mehdiler var. Abbasiler sahte Mehdi'yi kıstırıyor. Bir efendim
kalede.
Evet. O da ben cennete uçuyorum diyor. Hep size be peşinden gelin diyor. Hep beraber atlıyorlar.
İşte bu batıda gördüğümüz sapık sektler, tarikatlar filan var. Evet. Hep birlikte intihar ediyorlar filan. Bu tarz bir şey yani.
İnsan demek ki hocam duygu şeyde böyle psikolojide bir bozukluk var. Bipolar bozukluk diye hocam. Evet. Duygu tam ben bilmiyorum ama yani geçen bir öyle bir araştırma yapmıştı. Duygu bozukluğu oluyor. Daha sonra bu duygusal bozuklukta insan duygusunu kontrol edemiyor artık yani. Mesela çocuğunu
saatin zembereyi boşalıyor
çocuğunu
yani.
Çocuğunu kesenler geçen işte bir tane kardeşimiz kuyuya atmış kendini orada ölmüş. Ben bir tanesiyle görüştüm. Böyle bozukluk olan birisiyle. Diyor ki hocam diyor elime diyor aldım diyor bıçağı. Çocuğumu kurban etmek istedim diyor. Yani öyle bir içime dürtü geldi diyor. Yani bu bir hastalık diyor. O yüzden haplarla ayakta duruyorum diyor. Bipolar bozukluk diye bir
Allah
bozukluk.
Allah
göstermesin. Yani insan duygusal bozukluğa girdiği zaman bir hastalık hali de meydana geliyor. Allah korusun.
Amin.
Yani
amin.
Cenab-ı Hak hepimizi korusun hocam. Amin. Yani gerçekten
amin.
Çok
sağ olun.
Akletme, akıl büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği büyük bir nimet. Tabii. Ondan istifade etmeyi, kullanmayı lütfeylesin cümlemize
amin.
İnşallah.
Amin. Tarih içerisinde bu Mehdilik inancına bağlı olarak yaşanan Şiilik içinde yaşanan altı çizilmesi gereken durumlardan birisi de Mehdi gelene kadar onlar bütün işlerini Mehdi'ye havale ettikleri için Mehdi'nin gelmesi de sürekli geciktiği için itikadı yenilemek adına bu Yahudilerde de vardır. Hatta Hristiyanlarda da konsiller yapılarak evet. itikat yenilenir, din yeniden tarif edilir, gündemler belirlenir. Bilhassa İran devrimi, 1979 İran devrimini mümkün kılan bir önemli kavramsal atraksiyon yaşadılar.
O yeni da, bir kavram uydurdular.
Yeni bir kavram ortaya çıktı. O da velayet-i fakih kavramıydı.
Evet.
Şimdi İmamiye inancına göre ümmetin velayeti Mehdi'dedir. Mehdi gelmeden kimsenin ümmet adına iş görme selahiyeti yoktur.
Evet.
Fakat Mehdi gelmiyor. Bu durumda ne yapalım? Bu durumda bu bilhassa Hümeyni ile birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır.
Bir geçiş dönemi imamlığı gibi öyle mi hocam?
Evet, velayet-i fakih. Yani Mehdi gelene kadar ümmetin velayetinin o dönemde taklit merci kimse, fakih kimse ona devredilmesi. O fakihin Mehdi adına ümmetin velayetini derifte etmesi.
Vekaleten velayet, vekaleten
evet, evet.
imamet yani.
Evet, evet.
Velayet-i fakih, vekaleten imamlık gibi. Yani gayb imamın vekili.
Vekili gibi, evet. Naibi gibi, evet. Dolayısıyla bu kavramla birlikte İran'da İslam devrimi mümkün olmuştur. Yoksa Mehdi gelene kadar işler düzelmeyeceği için, işleri ancak Mehdi düzeltebileceği için, işler düzelmeden önce gerçek inançlarını ortaya koymaları da itikaden mümkün olmadığı için takiyye dolayısıyla kendilerini ortaya koyamıyorlar.
Evet.
Bunu böyle bir kavramsal keşif üzerinden ortaya koyuyorlar. Bu
o
da
zaman 20. yüzyılda çıktı hocam. Bu velayet-i fakih yeni
evet,
çıkan
evet, bir kavram. Evet, evet. Hümeyni ile birlikte ortaya çıkan
yani
bir şey.
Yani bir sonraki dönemde yeni bir kavramın çıkmayacağına biz garanti edemeyiz yani.
Pekala mümkündür.
Yani
evet.
kendi ön kabulleri desteklemek için kavram uyduruluyor. Yeni yeni şeyler evet. çıkartılıyor. Ama aman o imamete, inancı, işte nasla tayine yani dokunmayalım gibi.
Evet, evet, evet. Bu Mehdi konusundaki bu bir miktar detaya girmiş olduk. Bu detayla birlikte Şiilerin, İmamiye Şiasının inanç esaslarına da aslında girmiş olduk, adım atmış olduk. Onların inanç esaslarını birkaç başlık altında çok fazla uzatmadan özetleyelim isterseniz.
Hocam yeri gelmişken mesela hani inanç esaslarına ayrıca girelim de hani yeri gelmişken Mehdi anlayışıyla ilgili bu Mehdiyeti ehl-i sünnet anlayışındaki Mehdiyeti inkar edenlerle ilgili de bir şeyler söylememiz
evet.
icap eder. Hani bu nokta ciddi manada son zamanlarda Yazılar yazılıyor. İnkara yönelik hadisleri askıya almayla ilgili böyle.
Evet, hatta yani girişimler var hocam. Günümüzde de Sünni çevrelerde sahte mehdiler görülüyor. Bununla da ilgili.
Evet hocam, birkaç onunla ilgili evet, bir kelam edebilirseniz hocam.
İnşallah. Şimdi Mehdi diye bir şey var mıdır? Mehdilik inancı bize Şiilerden mi geçmiştir?
Evet.
Çünkü bu tarz iddialar var özellikle modernist kesimlerde.
Birinci madde bu hocam. Bunu bir ele alalım.
Hadislerle başı pek hoş olmayan kesimlerde böyle bir iddia var. Ehl-i sünnetteki mehdilik inancı Şiilikten geçmiştir diye.
Evet. Şiilikten mi geçmiştir hocam?
Yani evet. Şimdi ben bu tarz iddialarda bulunanlara diyorum ki mesela benzer şeyler pek çok hadis için ya da pek çok İslami unsur için söylenir. Bu Yahudilikten geçmiştir. Bu Hristiyanlıktan geçmiştir. Özellikle müsteşrikler bunu çok yaparlar.
Evet.
Ben bu tarz iddialar için bunu tek tek ele alıp delillerini incelemek vesaire bundan önce bir şey yapılmasını önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. O da şudur. Herhangi bir unsurun, inanç unsuru, kültür unsuru vesaire İslam dünyasına dışarıdan ya da sünni topluma gayri sünni çevrelerden girdiğini söyleyebilmek için bunun sosyolojik zemininin araştırılması lazım.
Evet.
Ne demek bu? Şu demek.
Evet.
Şimdi herhangi bir zamanda ve zeminde baskın unsur neyse, hakim unsur neyse daima dikte eden odur, belirleyen odur, etki eden odur. Onun inancı başkalarına sirayet eder.
Yani hakim inanç sanki mahalle baskısı yapıyor. Yani.
Gibi.
Öyle yani.
Gibi.
Evet.
Yani şimdi günümüzü düşünün. Maalesef küreselleştiği söylenen bir batı kültürü hakim.
Evet.
Dünyanın neresine giderseniz gidin batı tarzı insanlar yiyor, giyiniyor, düşünüyor, hayatı öyle yaşıyor. Evet. Şimdi bizim diyelim ki Afganistan'da yaşayan bir Müslüman topluluk. Bundan 500 sene sonra birileri çıksa dese ki batıdaki şu inanç Afganistan'dan geçmiştir oraya.
Evet.
Ya da ne bileyim işte Sudan'dan geçmiştir ya da Arakan'dan geçmiştir. Buna bugünün dünyasını bilen bizler böyle bir ihtimale ciddiye alıp şey verir miyiz?
Evet.
Kayda değerlik verir vermeyiz. Çünkü Afganistan'ın batıyı etkileyecek gücü yok. Sosyolojik gücü yok, ekonomik gücü yok, idari, siyasi, askeri gücü yok.
Zaten gündem dışı bırakılıyor insanlar.
Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi o döneme bakalım. Mehdilik inancını benimsemiş olan Şii gruplar,
evet,
İslam dünyasında daima ehli sünnetin gölgesinde ve onların toleransı altında yaşamıştır.
Evet.
Hiçbir zaman Şiiler baskın unsur olup da ehli sünnete bir inanç empoze edecek konuma geçmemiştir.
Hocam, şimdi böyle şöyle bir tabir duydum da yani ne kadar burada söylemek veya duyurmak şey. Camisi olmayan iki tane başkent var dediler. Bir Atina, bir Tahran diye söylediler. Hani cami olmayan.
Tahran'da Sünni camisi yok.
Sünni camisi
Şiilerin, yani az sayıda Şiilerin mesela, camisi var.
Hani Hüseyiniyeler var hani o şekilde diye. Hakikaten hocam bu kadar izin verilmiyor mu yani hani Sünniler bu kadar mı şey altında bırakılıyor?
Öyle
yani.
Tabii. Bundan hiç kuşkunuz olmasın.
Evet.
Bir kere devrim olduğunda İran'da devrimin en fazla ensesinde boza pişirdiği kesim Sünniler olmuştur. Binlerce Sünniyi katliam yaptır. Bu tabii dış dünyaya kapalı olduğu için bilmiyor. Halen öyledir. Ya
buna karşılık Ehl-i Sünnet gölgesindeki Şia rahat hareket ediyor.
Elbette bizim Şiilere karşı toplumsal olarak bir kıyım yaptığımız, soykırım yaptığımız vaki değildir.
Şii olduğu için yani. Evet.
Tabii. Dolayısıyla böyle bir ortamda, böyle bir sosyolojide ve kültürde herhangi bir inanç unsurunun, bakın bu bir gündelik hayat değil, bir kültür değil, başka
İnanç.
Bir şey değil, inanç unsurunun hadisleşmesi, hadis kaynaklarına geçmesi, oradan itikat kaynaklarına geçmesi muhalin de muhalidir.
Evet.
Dolayısıyla bunu böyle slogan olarak söyleyip geçmek aslında söyleyeni gülünç duruma düşürür.
Yani sahabe döneminden itibaren mehdilik anlayışıyla ilgili böyle toplu olarak bir inkar söz konusu değil yani. Hani böyle
asla.
Yok. Yani şu anda hakim anlayış Mehdiyet'e karşı bir duruş olduğu için
evet,
batılı anlayış. Onun gölgesinde bir hücum var yani hadisleri.
Evet.
Hatta yani bu bir ön kabul, bir fikir, bir ideoloji yani mehdilik olamaz gibi bir ideolojiyi
evet, tabii.
Ispatlamak için hadisler inkar ediliyor. Yani.
Önce karar veriliyor, arkasından altı dolduruluyor.
Evet.
Yani. Evet. İkinci bir husus, Az önce de söyledik, Şiiler tarih içinde hep kendilerini ezilen unsurlar olarak görmüşler. Dolayısıyla hakim kültürle, hakim dünyayla baş edemeyince kıyamete yakın gelecek bir Mehdi'ye umut bağlamak ve Mehdi muntazar inancını formüle etmek Şiiler için anlaşılabilir bir şeydir. Beklenen Mehdi.
Mazlumiyetten kaynaklanan bir şey diyorsun.
Evet. Aziyetten, mahrumiyetten vesaire. Ama Sünniler tarih içerisinde hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadılar ki. Niye böyle bir beklenen Mehdi inancı geliştirsinler?
Zaten ya da bunu başkalarından. Tabii. Yani.
Evet. Tabii. Dolayısıyla bu anlamda da bu iddia büyük bir çıkmaz içindedir. Üçüncü husus şu.
Toparlayalım hocam yavaş yavaş vaktimiz
var. Evet, toparlayalım. Üçüncü husus şu. Hasan el-Askeri'nin vefat tarihi, buradan bakarak söyleyeyim, 260'tır. Hicri 260'tır.
Evet.
İmam Hasan el-Askeri, Muhammed Mehdi'nin babası olduğu söylenen 11. imam Hasan el-Askeri'nin vefat tarihi Hicri 260'tır.
Çok fark var abi.
Evet. Dolayısıyla İmam Hasan el-Askeri'nin vefatına kadar bir Mehdi inancının Sünni kaynaklarda yer almıyor olması lazım.
Evet.
Ki ondan sonra Muhammed Mehdi gelecek Şii inancına göre, o da gaybete çekilecek. Bu bir inanç olarak oturacak, yerleşecek ve Sünni kaynaklara girecek. O zaman bu Mehdi inancına, bizim Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği tarzdaki Mehdi inancına, bu tarihten önce, 260'tan önce oluşturulmuş, yazılmış hadis kaynaklarında rastlanmıyor
olmamız lazım.
Evet. Ama rastlıyoruz.
Evet hocam.
Mesela bunlardan biri Abdurrezzak'ın Musannef'idir.
Evet.
Musannef'te Mehdi ile ilgili rivayetler var. Evet. Musannef'in Abdurrezzak'ın vefat tarihi Hasan el-Askeri'nin vefat tarihinden en az yarım asır daha öncedir.
Bir 50 yıl önce yani.
Evet. Dolayısıyla burada da bir problem var. O Mehdilik Şiilikten Sünniliğe geçmiştir diyenler için burada da aşılmaz bir problem var. Ve nihayet şunu söyleyelim. Bizim hadis kaynaklarımızın nasıl bir titizlikle bu tarz rivayetleri derleyip kaynaklara aldığını hadis alimlerimizin biz biliyoruz.
Evet.
Herhangi bir bid'at mezhebe mensup bir raviden hangi şartlarla hadis alınır diye baktığımızda, bir kere şunu söyleyelim. Ehl-i Sünnet bu anlamda tahammülü, toleransı en fazla olan mezheptir. Başka hiçbir bid'at mezhep mensubunun kitabında Ehl-i Sünnet ravilerden rivayet göremezsiniz. Ama Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında aşırı olmayan, fanatik olmayan bid'at ehli ravilerden, ılımlı, mutedil ravilerden rivayetler vardır.
Evet, bu da bir...
Evet, dolayısıyla biz Şiilik inancına karakterini veren, dönecek Mehdi inancını savunan, bunu propaganda eden fanatik Şiilerden hadis alacak kadar gafil değiliz.
Evet.
Hadis imamlarımız böyle bir gafleti asla ve asla taşımazlar.
Bir müttefik olarak bir tane değil, iki tane değil.
Elbette.
Yüzlerce ve hadisleri de binlerce hadislerin içinden seçerek sahihlerine, müsnetlerine,
kitaplarına,
hadis mecmualarına koyuyorlar.
Evet. Ve nihayet şunu söyleyelim. Evet, İnşallah hocam, biz Ehl-i Sünnet Akaid metnine girdiğimizde İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle ilgili bahisler gelecek. Orada Mehdi hadisleri de ister istemez gündeme gelecek. Mehdi hadisleri de nicelik olarak mütevatirdir.
Evet.
Hadis ilmiyle iştigal etmiş olan ve Mehdilik meselesine değinen bütün hadis alimleri Mehdi hadislerinin, Mehdi rivayetlerinin mütevatir olduğunu söylemiştir.
Evet.
Dolayısıyla bu kadar çok sayıda hadisin bizim kaynaklarımızda Şiilerden alınarak derc edilmesi mümkün değil.
Bu batıl bir görüştür.
Evet. Evet.
Dolayısıyla Mehdilik inancı vardır ama muntazar Mehdi bizde bu anlayış
Mehdi
beklemek yoktur.
Evet.
Mehdi vardır, Mehdi beklemek yoktur.
Evet.
Diye hocam sonlandırabiliriz inşallah sohbetimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.